Ayrım 3, Ameriko, Stephen Zweig, sayfa 47. Bir dünya adına kavuşuyor. Kimse Sandy kentinin adını bugüne dek işitmediği için kendi coğrafya bilgisinden şüphe etmesin. En bilgili kişiler bile Amerika'nın adını almasında bu kadar büyük rolü olan bu Sancti Deoti Opidium'un, Tanrı'nın kutsadığı kasaba, nerede olduğunu keşfetmek için 200 yıldan uzun süreye gereksinim duymuştur. Bir zamanlar Lorraine düklüğüne bağlı Vosges dağlarının gölgesinde kalmış bu küçük kent dünyanın ilgisini üzerine çekecek hiçbir başarıya imza atmamıştır. Gerçi bunların yönetimini elinde bulunduran 2. René de ünlü dedesi Le Bon René, iyi kral René gibi Kudüs ve Sicilya kralı ile Provence kontu unvanlarına sahiptir. Ama gerçekte sanatlara ve bilimlere duyduğu büyük sevgiyle dürüstçe idare ettiği bu bir parça Lorraine toprağının düküdür sadece. Gariptir ki tarih tekerrürden ibarettir. Bu küçük kentte daha önce de Amerika'nın keşfi üzerinde etkili olacak bir kitap yazılmıştır. Çünkü Kardinal Dali, Imago Mundi, Dünyanın Görünümü adlı bu eseri tam da burada kaleme almış ve bu eser Toscanelli'nin mektubu ile beraber Kolomb'u Hindistan'a batıdan giden yolu araması konusunda teşvik etmiştir. Amiral bu eseri örnek aldığı temel kitap olarak ölene dek bütün seyahatlerinde yanında taşımıştır. Nitekim günümüze ulaşan ona ait nüshanın sayfa kenarlarında kendi el yazısıyla aldığı sayısız notu görmek mümkündür. Bu nedenle Amerika ile Sandy arasında Kolomb öncesi bir ilişki olduğu yadsınamaz. Fakat Amerika'nın adını borçluğu olduğu olay ya da yanlışlık Dükrene idaresi altındayken gerçekleşir. İkinci Rene'nin himayesi ve büyük olasılıkla maddi desteği altında Sandy adlı bu minicik kentte birkaç hümanist, adı Gymnasium Vosgianum koyulan ve amacı eğitim vermek ya da yayınlar yapmak yoluyla değerli kitapları geniş kitlelere ulaştırmak olan bir tür komisyon kurar. Bu minyatür akademide sıradan halk ile ruhban sınıfı kültürler işbirliği için bir araya gelir. Ne var ki Gotthard Lud adında bir matbaacı yaklaşık 1507 yılında burada bir matbaa kurup kitap basmaya karar vermemiş olsa tüm bu bilgi tartışmalarından haberimiz bile olmazdı. Aslında kent bu amaç için son derece uygun bir yerdir. Çünkü Gotthard Lud'a gerekli olan yayıncı, çevirmen, düzeltmen ve illüstratörler hemen elinin altındadır. Ayrıca üniversitesi ve değerli hamileriyle Strasbourg'da çok yakındır. Öte yandan hami sıfatıyla Cömert Dük de kentten desteğini esirgemediğine göre dünyadan tecrit edilmiş görünen bu sakin, küçük kentte daha büyük eserlerin basılmasına da cesaret edilebilecektir. Peki ama hangi eseri basmalı? Her geçen yıl yapılan yeni keşiflerle dünya hakkındaki bilinenler arttığından dönemin ilgisi coğrafyaya yöneliktir. Coğrafya alanında o güne dek tek bir klasik kitap vardır. O da Ptolemaios'un açıklamaları ve haritalarıyla yüzlerce yıldır Avrupalı bilginler tarafından üstün ve eksiksiz kabul edilen Kozmografyası'dır. Ptolemaios'un orijinali Yunanca olan Geographiae Hypothesis'inin coğrafya kılavuzu Latince çevirisi. 1475'te Latince'ye çevrilmesiyle genel coğrafya referansı olarak dünyanın tüm bilim adamlarının kullanımına sunulmuş, bundan sonra da vazgeçilmez bir eser olmuştur. Ptolemaios'un söylediği ya da haritalarında gösterdiği her şey, Salt adının işaret ettiği yetkinliği nedeniyle kanıtlanmış sayılmaktadır. Ancak özellikle aradan geçen 25 yılda bu tarihten önceki yüzlerce yıl boyunca öğrenilenden çok daha fazla bilgi edinilmiştir. Dünya hakkında kendisinden 1000 yıl sonra gelen kozmograflar ve coğrafyacılardan bile fazlasını bilmeyi başaran Yunanlı bilgin, ansızın birkaç cesur denizci ve maceracı tarafından yalanlanmış, sunduğu bilgileri bunlar fazlasıyla aşmıştır. Kozmografiyi yeniden basmak niyetinde olan bir yayıncı, artık eseri düzeltip eksikliklerini gidermek, batıda keşfedilen ada ve kıyıları eski haritalara işlemek zorundadır. Ptolemaios'un bundan sonra da her şeyi bilen bir bilge, kitabınınsa mutlak doğru kabul edilmesi için yeni deneyimler geleneği doğrulamalı, ufak tefek düzeltiler bu klasik esere karşı duyulan saygıya yeni bir inandırıcılık kazandırmalıdır. Gotthard Lud'dan önce hiç kimse bu eksik kitabı tamamlamaya akıl edememiştir. Sorumluluk istemesinin yanı sıra umut vadeden, bu sebepten dolayı da ortak bir eser ortaya koymak için bir araya gelmiş olan söz konusu topluluğa son derece uygun düşen bir görevdir bu. Sadece sıradan bir matbaacı değil, Dük'ün sekreteri ve papaz yardımcısı. Eğitimli, buna ek olarak da varlıklı bir adam olan Gotthard Lud, karşısındaki bu bir grup insana bakıp bundan daha talihli olamayacağını düşünmüş olmalıdır. Haritaların çizimi ve oyma baskıları için Martin Waldseemüller adında yetenekli ve genç bir matematikçi ve coğrafyacı vardır. Bu gençlerde dönemin adetlerine uygun olarak bilimsel eserlerde adını Yunancalaştırarak Hilakomulos'a çevirecektir. Brescia Üniversitesi öğrencisi olan 27 yaşındaki bu adam, gençliğin verdiği güç ve cesareti, donanımlı bilgisi ve haritalarının haritacılık tarihinde 10 yıllar boyunca üstünlük sağlayacağı olağanüstü bir çizim yeteneğiyle birleştirmektedir. Lud'un elinin altında genç bir şair de bulunmaktadır. Kendisine Phileus diyecek olan Matthias Ringmann, şairane üslubuyla eserin giriş kısmını kaleme almak, Latince metinleri zevk sahibi birinin dokunuşlarıyla düzeltmek için uygun biridir. Doğru çevirmeni bulmak da zor olmaz. Gerçek bir hümanist olarak sadece eski dillerde değil, çağdaş olanlarda da eğitim almış olan Jean Basin tam aranan özelliklere sahiptir. Böylesine bilgili bir ekiple bu ünlü eseri gözden geçirmeye hiç tasalanmadan başlanabilir. Peki ama yeni keşfedilen bölgelerin tasviri için gerekli dayanaklar nereden bulunacaktır? Yeni dünya denen yerlere ilk olarak şu Vespucius işaret etmemiş midir? Görünüşe bakılırsa Mundus Novus'u 1505 yılında Deora Antarctica, Antarktika bölgesi üzerine adı altında Strasbourg'da yayınlayan Matthias Ringmann'dır. Ringmann, Almanya'da henüz bilinmeyen İtalyanca Lettera metnini Latince'ye çevirip Ptolemus'un metninin devamıymış gibi bunu eklemeyi tavsiye eder. Yapılması düşünülen şey dürüst ve kesinlikle takdire şayan bir başlangıçtır aslında. Ama yayıncıların kibrinin Vespucci'ye kötü bir oyun oynamasının sonucu olarak ileriki kuşakların Vespucci'nin boynuna geçireceği yağlı ipe ikinci düğüm de atılmış olur. Dürüst davranmak ve Vespucci'nin çıktığı dört seyahate ilişkin raporlarından oluşan Lettera'yı Floransa'da yayınladığı şekliyle İtalya'dan Latince'ye çevirdiklerini söylemek yerine, Sendia'daki bu hümanistler kısmen yayınladıkları esere saygınlık kazandırmak, kısmen de Mesenleri Duc René'yi dünyanın gözü önünde onurlandırmak için romantik bir hikaye uydururlar. Okurlarında yeni dünyaların kaşifi Amerikus Vespucius'un, bu son derece ünlü coğrafyacının, Dükleri René'nin yakın dostu ve büyük bir hayranı olduğu, Lorraine'e gönderdiği Lettera'yı doğrudan ona hitaben yazdığı ve kendi yayınladıklarının da bunun ilk baskısı olduğu izleniminin oluşmasına izin verirler. Efendilerine duydukları nasıl da büyük bir bağlılığın ifadesidir bu. Zamanının en büyük bilgini, ünlü denizci, seyahatleri hakkında yazdıklarını İspanya kralı dışında küçücük bir düklüğün başındaki basit bir düke göndermiştir. Başlattıkları bu hayırlı işi desteklemek için İtalyanca Magdifensa, değerli, şanlı, biçimindeki ithaf, Latince Illustrissimus Rex Renatus, ünlü seçkin kralımız Rene, olarak değiştirilir. Ayrıca daha önce basılmış olan orijinal İtalyanca metinden yalnızca çeviri yapıldığı gerçeğine dair tüm izleri ortadan kaldırmak için Vespucci'nin eserini Fransızca olarak gönderdiği ve Insignis Poeta, yetkin üstün şair, Johann Basinus'un, Jean Basin, daha sonra bunu Ex Gallico'dan, yani Fransızcadan zarif Latince'ye kazandırdığı Qua palet elangita latina interpretavit notunu düşerler. Yakından bakıldığında bu ihtiras dolu sahtekarlığın tutarsızlıkları hemen göze çarpmaktadır. Çünkü Insignis Poeta, metnin orijinalinde İtalyanca olduğunu açıkça işaret eden bölümleri ortadan kaldırırken fazla üstüngörü davranmıştır. Çeviride Vespucci, Lorraine'deki Kral Renatus'a olsa olsa Medici ya da Soderini için anlamlı olabilecek şeyler anlatmakta. Örneğin ikisinin birlikte Floransa'da Amerigo'nun amcası Antonio Vespucci'nin yanında öğrenim gördüklerinden bahsetmekte ya da Dante için Poeta Nostro, bizim şairimiz, demektedir ki bu ancak söz konusu mektubu bir İtalyanın başka bir İtalyana yazması durumunda geçerli olabilecek bir durumdur. Vespucci'nin diğer vakalardaki kadar suçsuz olduğu bu sahtekarlığın ortaya çıkması yüzyıllar sürecektir. Yüzlerce eserde, hatta yakın zamana kadar, Vespucci'nin dört seyahatine ilişkin bu raporlarını gerçekten de Lorraine Dükü'ne hitaben yazdığı yer alacaktır. Vespucci'nin kazandığı tüm şöhret, maruz kaldığı bütün suçlamalar, Vosges Dağları'nın eteklerindeki bu küçük kentte kendi bilgisi dışında basılan bir kitaba dayanmaktadır. Ama bütün bunlar, o zamanlar kimsenin haberdar olmadığı perde arkasındaki olaylar ile çıkar amaçlı uygulamalardır. Kitapçılar, bilginler, prensler ve tüccarlar 25 Nisan 1507 tarihindeki kitap fuarında 52 sayfalık bir esere rastlarlar. Başlık: Cosmographia Introductio cum quibus Geometrica ec Astronomia Principis et Rem Nesaris in Super Quatuor America Vespucci Navigationes Universalis Cosmographi Descriptio tam in solido quam plano eis etiam insertis quare in Ptolemo ignota en Nuperis reperta sunt. geometri ve gökbilimin temel ilkeleri ışığında kozmografiye giriş. Buna ilaveten Amerigo Vespucci'nin 4 seyahati, ayrıca Ptolemus'un bilmediği ve yakın zamanda keşfedilen kara parçalarının da yer aldığı dünyanın hem düz hem de küre biçiminde düzlem küresel tasviri harita. Küçük kitapçığı açanlar önce şiirsel yeteneklerini sergilemek için can atan yayıncıların şairlik kibrini sineye çekmek zorundadır. Matthias Ringmann'ın İmparator Maximilian'a ithafen kaleme aldığı bir şiir ve Walze Müller Hilacomlus'un kitabı ayaklarının dibine bıraktığı imparator için yazdığı bir önsöz gibi. Ancak bu iki hümanist değerli kibir duygularını tatmin ettikten sonra Ptolemus'un eğitici metni hemen ardından kısa bir tanıtım yazısıyla da Vespucci'nin 4 seyahati başlar. Sandia'da yayınlanan bu kitapla Amerigo Vespucci adı yeniden hızla yükselişe geçer. Ancak henüz zirveye ulaşmamıştır. Vespucci adı İtalyanca Passi Nuovanta Retrovati antolojisinin kapağında iki anlama da gelecek şekilde. Yeni dünyanın kaşifi olarak yer almakta, içinde ise çıktığı seyahatler Kolomb ve diğer kaşiflerin seyahatleriyle birlikte anılmaktadır. Kozmografi Introduzione'de ise Kolomb adı artık hiç geçmez olur. Belki Vosges'teki hümanistlerin bilgisizliğinden kaynaklanan ama yine de ağır sonuçları olan bir rastlantıdır bu. Çünkü bu sebepten dolayı tüm ışık doğrudan Amerigo Vespucci'nin üzerine düşüp onu aydınlatmış, keşfin tüm şanı ve şöhreti yalnızca Vespucci'ye kalmıştır. İkinci bölümde Ptolemus'un zamanında bilinen dünyanın tasviri yapılırken dünya her ne kadar başka kaşifler tarafından genişletildiyse de bunun ancak Amerigo Vespucci tarafından insanlığın bilgisine sunulduğu yazılmaktadır. Nuper vero ab Amerigo Vespucci latius illustratama. Beşinci bölümde et maxima pars terra semper incognite nuper ab Amerigo Vespucci reperto ve yeryüzünün hiç bilinmeyen büyük kısmı ancak Amerigo Vespucci ile keşfedildi. Sözleriyle Vespucci açıkça bu yeni bölgelerin kaşifi olarak anılmaktadır. 7. bölüme gelindiğinde ise yüzyıllar boyunca belirleyici olacak fikir ilk kez dile getirilir. Walze Müller, Quarta Orbis Pars'tan, dünyanın 4. kıtasından söz ederken kişisel bir öneride bulunur ve Quam quae Americus invented Americam quesi America terram sive Americam nunc supare licet. Yani Amerikus bulduğu için buranın bundan böyle Amerikus'un toprakları ya da Amerika olarak anılabileceğini söyler. Amerika'nın gerçek vaftiz belgesi bu 3 satırdan ibarettir. 4'te 1 formalık bir sayfanın üzerinde bu ad ilk kez harflere dökülmüş ve basılarak çoğaltılmıştır. Kolomb'un Santa Maria'nın güvertesinde durmuş, ışıltayan Guanani kıyalarını ilk kez gördüğü 12 Ekim 1492 günü yeni kıtanın doğum tarihi olarak kabul edilecek olursa, Kozmografia Introduction'un matbaadan çıktığı 25 Nisan 1507'yi de kıtanın vaftiz günü ilan etmek gerekir. Gerçi o ana kadar adı sanı bilinmeyen 27 yaşındaki bu hümanistin gözden ırak küçük bir kentte yaptığı sadece basit bir öneri olsa da kendi önerisinin cazibesine öyle kaptırır ki bunu bir daha bu kez üstüne basa basa tekrarlar. Walze Müller 9. bölümde de önerisini ayrı bir paragraf açarak ifade eder. Günümüzde diye yazar. Dünyanın bu bölümleri Avrupa, Afrika ve Asya tamamıyla keşfedildi ve Amerigo Vespucci tarafından dünyanın 4. kıtası bulundu. Avrupa ile Asya dişil adlar aldığına göre yeni bulunan bu bölgeyi onu bulan bilgi adamın adıyla Amerigo, Amerigo'nun toprakları ya da Amerika diye adlandırmamak için hiçbir sebep göremiyorum. Latin dillerinde kıta adlarının tanım edatları dişildir. Bu nedenle Walze Müller'in de belirttiği gibi yeni kıtayı adlandırırken eril bir isim olan Amerigo'nun dişil karşılığı olarak Amerika kullanılmıştır. Kendi Latince sözleriyle tekrarlanacak olursa Nun vero et ha partes sun latius lustratate et alia quarta pars per Americum Vespucium ut in secupentus adupetur inventa est quam non video cur quis ure vetet ab Americo inventore sagicis ingeni viro Amerigam quasi America terram sive Americam descendam cum et Europa et Asia emulibrus sue sortita sunt nomina. Walze Müller bununla da yetinmeyip paragrafın kenarına Amerika sözcüğünü bastırır ve eserin yanında verilen haritanın içine de bu adı yazar. Kendisi bundan habersiz olsa da Amerigo Vespucci o andan itibaren ölümlü başının çevresinde ölümsüzlüğün halesini taşımaya başlamıştır. Amerika o andan itibaren Amerika adını almıştır ve bundan sonra da hep bu adla anılacaktır. Heyecanlı okurlar öfkelenip bunun saçma olduğunu söyleyeceklerdir. Nasıl olur da 27 yaşındaki taşralı bir coğrafyacı Amerika'yı asla keşfetmemiş olmak bir yana, Happy Top'u 32 sayfalık, ciddiyeti su götürür bir rapor yazmış bir adama, koskoca kıtanın tamamına kendi adının verilmesi onurunu yaşatma küstahlığına kalkışabilir. Ancak böyle bir öfke dönemin anlayışına hiç uygun değildir. Çünkü temelindeki düşünce dönemin tarihsel konumundan değil, bizim bakış açımızdan kaynaklanmaktadır. Günümüzde bizler Amerika sözcüğünü telaffuz ettiğimizde içgüdüsel olarak gözümüzün önüne Alaska'dan Patagonya'ya uzanan devasa bir kara parçasını getirmek gibi bir hataya düşeriz. Oysa 1507 yılında Mundus Novus'un böylesine geniş bir alana yayıldığından ne zavallı Müller'in ne de başka bir ölümlünün en ufak bir fikri vardı. 16. yüzyıl başlarındaki haritalara şöyle bir bakmak bile o dönemin kozmografyasının Mundus Novus adı altında aşağı yukarı ne anladığını görmemizi sağlayacaktır. Okyanus karanlık sularının ortasında sürükleniyor gibi görünen dağınık, kenarları kaşiflerin merakı tarafından birazcık kemirilmiş kara parçaları. Bu haritalarda Cabot ile Cortereal'in ayak bastıkları Kuzey Amerika kıyılarının o küçücük kısmı halen Asya'nın bir parçası olarak görünmektedir ki bu durumda Boston'dan Pekin'e sadece birkaç saatte varılabilirdi. Florida, Küba ile Haiti'nin yanı başında büyük bir ada olarak yer almaktadır. Kuzey ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Panama kıstağının yerinde ise geniş bir deniz kütlesi görülmektedir. Hemen güneyde bilinmeyen yeni topraklar, günümüz Brezilya'sı, Avustralya gibi büyük ve yuvarlak bir ada biçiminde çizilmiş, haritalardaki adı da Terra Santa Crucis, kutsal haç toprakları, ya da Mundus Novus ya da Terra dos Papagais, papağanlar ülkesi. Yeni keşfedilmiş topraklar için ne kadar biçimsiz zor atlar. Vespucci bu kıyıları ilk keşfeden kişi olmasa da aslında Müller bunu da bilmemektedir. Onları tasvir edip Avrupa'ya tanıtan ilk kişi olduğundan Müller bu kara parçalarına onun adının verilmesini teklif etmekle genel bir adete uygun davranmış olmaktadır. Bermuda adını Juan Bermudez'den, Tazmanya Tazman'dan, Abel Janson Tazman, 17. yüzyılın ünlü Felemenkli denizcisi ve kaşifi, Tazmanya, Yeni Zelanda, Tonga ve Fiji adalarını keşfetmiştir. Fernando Po, Batı Afrika'da Biafra Körfezi'nde Ekvador Güneş'ine bağlı ada. Bugün Bioko adıyla bilinen bu ada ilk kez Portekizli kaşif Fernando Po tarafından büyük olasılıkla 1472'de keşfedilmiştir. İse Fernando Po'dan alıyorsa bu yeni topraklar neden onu halka ilk taşıyan kişinin adını almasın ki? Müller'in bu davranışı yeni bulunan kara parçaların aslında Asya'ya ait olmayıp Quarta Pars Mundi, dördüncü kıta, yeni bir kıtayı meydana getirdiği savını ilk ortaya atan, ki Vespucci'nin yaptığı budur, bilgiye karşı yapılmış hoş bir jesttir. İyi niyetli bu tutumuyla Vespucci ile küçük bir adalar topluluğu olduğu tahmin edilen Terra Sancta Crucis yerine Labrador'dan Patagonya'ya dek uzanan koca bir ana karaya adını verme onurunu sağladığını, böylelikle de kıtanın gerçek kaşifi Kolomb'un hakkını yediğini ise Müller'in bilmesi olanaksızdı. Zaten nasıl bilecekti? Kolomb'un kendisi bile inat ve ısrarla Küba'nın Çin, Haiti'nin ise Japonya olduğunu iddia ederken. Amerika'nın bu biçimde adlandırılmasıyla yanlışlıkların oluşturduğu Arap saçı daha da karman çorman bir hal alır. Vespucci sorununa iyi niyetle bile olsa yaklaşan herkes bu karmaşa yumağını daha da içinden çıkılmaz kılan yeni bir düğüm atmaktadır. Görüldüğü üzere Amerika'nın adının Amerika olmasını bir yanlış anlamaya, dahası çifte katlanmış bir çifte rastlantıya borçluyuz. Çünkü Insigne Poetae'den Jean Basin, Amerika adını Latince'ye Americus yerine diğerlerinin yaptığı gibi Albericus biçiminde aktarmış olsaydı, New York'la Washington şimdi Amerika değil Alberica sınırları içinde yer alacaktı. Ama bu isim artık yazıya dökülmüştür ve söz konusu 7 harf ebediyen bir sözcük haline dönüşmüş şekliyle kitaptan kitaba, ağızdan ağza engellenemez, unutulmaz biçimde dolaşmaktadır. Bu yeni sözcük kendi başına durmayı ve var olmayı başarmaktadır. Üstelik Müller'in rastlantısal olarak yaptığı öneri mantık ya da mantıksızlık, hak ya da haksızlık nedeniyle değil, içinde barındırdığı fonetik güç sayesinde yapabilmektedir bunu. Amerika sözcüğünün sesletimi dilimizdeki en tok sesli ünlü harfle bir yükselip bir alçalırken diğer ünlüleri de en uygun dönüşümle içine katmaktadır. Coşkuyla sesletilmeye uygun, akılda kolay kalacak kadar net, güçlü, tok, erkeksi bir sözcüktür bu. Üstelik genç topraklara güçlü yükselmeye çalışan bir halka uygundur. Bu genç coğrafyacı yaptığı tarihsel hatayla karanlıktan yükselen bu yeni dünyaya Asya, Avrupa ve Afrika ile akraba bir ad vererek mantıklı bir şey yapmıştır aslında. Fetheden bir sözcüktür bu. İçinde kudret vardır. Diğer bütün tanımları hızla ezer. Kozmografi Interaktion'un yayınlanmasından sadece birkaç yıl sonra Terra do Papagaios, Isla de Santa Cruz, Kutsal Haçadası, Brazil, Indias Occidentales, Batı Hint Adaları, adlarını tüm kitap ve dünya haritalarından silip atmıştır bile. Fetheden bir sözcüktür. Her geçen yıl daha fazlasını, binlerce, yüz binlerce fazlasını Martin Walser Müller'in hayal bile edemeyeceği kadarına ele geçirir. 1507 yılında Amerika adı sadece Brezilya'nın yer aldığı kuzey kıyılarını tarif etmekte, Arjantin'in de yer aldığı güney kesimi ise hala Brezilya Inferior, aşağı Brezilya adıyla anılmaktadır. Güney Amerika'nın kuzey kıyılarına, hatta belki de tüm Brezilya'ya buraları ilk kez tarif eden Vespucci'nin adı verilmiş olsaydı, kimsenin aklına Walser Müller'i hata yapmakla suçlamak gelmezdi. Ama aradan birkaç yıl geçmesiyle Amerika'da bütün Brezilya kıyılarını, Arjantin ve Şili'yi, yani Floransalı denizcinin asla ayak basmadığı, hiç görmediği bölgeleri de hakimiyeti altına almıştır. İster sağda ya da solda, ister yukarıda ya da aşağıda olsun. Ekvatorun güneyinde keşfedilen her kara parçası artık Vespucci'nin toprakları olarak anılmaya başlamaktadır. Nihayetinde Walser Müller'in kitabından yaklaşık 15 yıl sonra bütün Güney Amerika'dan Amerika adıyla bahsedilmektedir. Bütün büyük haritacılar Orbis Novus, Yeni Yerküre adlı eserinde Simon Grenus çizdiği dünya haritalarındaysa Sebastian Münster, Sam Daly bu akıl hocasının rızasına boyun eğer. Oysa mutlak zafer henüz kazanılmamıştır. Muhteşem yanlışlıklar komedyası henüz sona ermemiştir. Haritalarda Kuzey Amerika hala Güney Amerika'dan ayrı, başka bir dünya olarak görünmektedir. Kısmen dönemin inatçılığından, kısmen de Amerigo'nun kıtasıyla arasında olduğu tahmin edilen boğaz nedeniyle hala Asya'nın bir parçası sayılmaktadır. Sonunda bilim bütün bu kara parçalarının bir buz denizinden diğerine uzanan yekpare bir kütle olduğunu, dolayısıyla da tüm kıtaya tek bir ad verilmesi gerektiğini kavrar. Bunun üzerine bu gururlu, yenilgi nedir bilmeyen sözcük, bir yanlışlık ile bir hakikatin bu piçi tüm haşmetiyle yükselip pençelerini ölümsüz kurbanının etine geçirir. Daha 1515'te Nürnbergli coğrafyacı Johann Schöner yer küresine eşlik eden kısa bir yazıda Amerikam sive Amerigemin, Amerikam ya da Amerigem, Novum Mundum et Quartam Orbis Partem, yani yeni dünya ve yer kürenin dördüncü kıtası olduğunu resmen ilan etmiştir. 1538'de ise haritacılar üstadı Mercator bütün kıtayı günümüzde bilinen şekliyle bir bütün olarak dünya haritasına işlemiş ve kuzey bölümün üzerine Ame, güneyde kalan bölüme ise Rica yazmıştır. O zamandan bu yana bu kıtayı tanımlayan başka hiçbir sözcük yoktur. Vespucci 30 yıl içinde dünyanın 4. kıtasını kendisi ve ölümünden sonraki ünü için fethetmiştir. İsim babasının bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirilen bu vaftiz töreni, şöhretin fani tarihinde benzeri olmayan bir örnektir. Bir adam iki sözcükle Mundus Novus ile ünlü olmuş, genç bir coğrafyacının yazdığı 3 satırla ölümsüzlük mertebesine yükselmiştir. Başka hiçbir rastlantı ve yanlışlık buna benzer cüretkar bir komediye neden olmamıştır. Ancak tragedyalarında muhteşem olabildiği gibi güldürülerinde de yaratıcı da olabilen tarih, bu yanlışlıklar komedyasında nüktedan bir düzen daha tertip etmektedir. Walser Müller'in önerisi kamuoyuna ulaşır ulaşmaz heyecanla kabul görür. Yayınlar birbirini izler. Her yeni coğrafi eser inventörü, kaşif. Amerika Vespucci'den hareketle yeni Amerika adını benimser. Özellikle de haritacılar karşı çıkmadan bu adı haritalara geçirirler. Her yerde bu adı rastlamak mümkündür. Bütün yer kürelerin, gravürlerin üzerinde, bütün kitap ve mektuplarda. Bir tek harita hariç. 1513 yılında, yani Walser Müller'in Amerika adının ilk kez geçtiği kitabından tam 6 yıl sonra yayınlanan bir haritadır bu. Peki ama bu yeni ismi ayak direyen başına buyruk coğrafyacı kimdir? Garip ama bu adı bulan ilk kişiden, yani bizzat Walser Müller'den başkası değildir bu. Goethe'nin şiirinde bahsi geçen bir tek sözcükle kuru bir çalı süpürgesini çılgınca uçuşan bir varlığa dönüştürdükten sonra denetimden çıkmış bu ruhu yeniden durduracak sihirli sözcüğü bilmeyen sihirbaz kalfası gibi bir endişe mi kaplamıştı içine? Birinin belki de bizzat Vespucci'nin uyarısı sayesinde Kolomb'un yaptığını, onun yaptığının önemini kavrayan kişiye ait kılarak haksızlık yaptığını fark mı etmişti? Bilinmez. Walser Müller'in kendi bulduğu adı yeni kıtadan neden geri almak istediği hiçbir zaman bilinemeyecek. Fakat artık her türlü düzeltme için geç kalınmıştır. Hakikatin söylentiye yetişmesi nadiren mümkün olur. Bir kez dünyaya söylenmiş bir söz buradan güç toplar ve kendisine hayat verenden özgür ve bağımsız yaşamayı sürdürür. Bu sözün ilk kez dudaklarından döküldüğü genç adamın şimdi utançla onu bastırmaya, susturmaya çalışması boşunadır. Söz çoktan havada salınmaya başlamıştır. Harften harfe, kitaptan kitaba, ağızdan ağza dolaşmakta, durdurulamaz ve ölümsüz bir şekilde zevanı ve mekanı aşmaktadır. Çünkü aynı anda hem gerçekliğin hem de fikrin ta kendisidir o. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 64.